Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz yine sizlere sevgili dinleyenlerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Didem Öztaş, Başı Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Her zaman olduğu gibi kumanda masasında Ayhan Taşçı var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Müziklerimiz, konularımız ve konuklarımızla birlikte. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi sorularınızla, programlarımıza ilgili eleştirileriniz, önerilerinizle bizlere ulaşabilirsiniz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız ise yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne. Başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme. Atın toprak üstüme, üstüme, üstüme, aman aman üstüme.
15 onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Ve stüdyo konuklarımızla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. ODTÜ Koleji biyoloji öğretmeni, aynı zamanda takım lideri Sayın Tuğba İnanç Gök bizlerle birlikte. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi dinleyicilerimiz ne takımı acaba diyorlar ama birazdan paylaşacağız. Ve öğrencilerimiz sevgili Ece Berenis Demir ve sevgili Zeynep Baran, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhaba.
Evet, şimdi bugün dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışmasından söz etmek istiyoruz. Çünkü ODTÜ kaç yıldır katılıyor?
Üç yıldır katılıyor
ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Ödüllere doymuyor adeta.
Evet.
Bu sene de öyle olacak umarız. Ama biz geçen yılların şöyle kısa bir öyküsüyle başlayalım isterseniz.
Evet, geçen yıl iki dalda dünya birincisi olarak döndük. Arılarda hastalık yapan varroa paraziti var. Bunu sentetik biyolojiyle kovandan uzaklaştırmayı başardık ve bu projemizle de iki dalda dünya birincisi olarak ülkemize döndük.
Ne güzel. Bu sene de böyle bir başarı bekliyoruz. Artık alıştırdı bize bu tür başarıları. Bu yıl hangi projeyle yarışmaya katılıyor?
Bu yılki projemiz kolon kanseri üzerine. Yine sentetik biyolojiyle bir çözüm bulduk. Bağırsağımızda yaşayan bir bakteriye transfer ettiğimiz iki gen sayesinde öncelikle kolondaki kanserli hücreye tutunmayı hedefliyoruz. Daha sonra da kolondaki kanserli hücreyi yok ediyoruz.
Evet, çok zorlu bir proje gerçekten. Bu projede yer alan sevgili arkadaşlarımız, sevgili Ece Berenis Demir, biraz tanıyalım. Kaçıncı sınıf öğrencisi, biyolojiye ilgi nereden?
Ben ODTÜ Koleji'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Ece Berenis Demir. Biyolojiye ilgim aslında annem doktor, biraz ondan kaynaklanıyor. Sonra 9. sınıfta da okulun biyoloji olimpiyatları takımındaydım. İleride de genetik mühendisliği okumak istiyorum.
Oo, süper. Umarız ideallerine ulaşırsın. Ve sevgili Zeynep Baran.
Ben de ODTÜ Koleji'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Biyolojiyi her zaman çok sevmişimdir. Özellikle 9. sınıfta biyoloji dersleri her zaman en sevdiğim derslerden bir tanesi olmuştur. İleride de biyolojiyle ilgili çalışmalar yapmayı, genetik okumayı düşünüyorum.
Çok güzel. Umarız sen de ideallerine ulaşırsın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi bu projede nasıl yer aldınız sevgili arkadaşlar?
8. sınıfta bize sunum yapmaya geldiği zaman Tuğba Hocalar, o zaman benim ilgimi çekmişti. Daha sonra bu sene de kulübe girme şansım olunca girdim. Çünkü genetik mühendisliği ve sentetik biyoloji benim ilgimi çeken konular.
Ben de 8. sınıfta bize yaptıkları sunumda kulüple ilgili bayağı bilgi edinmiştim. Yaz tatilinde de okula gidip Tuğba Hoca'yla bizzat konuşup kulüple ilgili daha fazla bilgi alma şansını yakalamıştım. Sonra da kulübü seçmek gibi bir fırsatım olduğunda kaçırmadan
nasıl
seçmek
istedim. Nasıl bir sunum yaptınız Tuğba Hocam? Bu kadar etkilediniz arkadaşlarımızı. Ne
böyle
güzel,
biraz,
ne mutlu size.
Evet, sentetik biyolojiye ilgi uyandırdık. Çünkü liseye geldiklerinde aslında kafalarında bir şeyler oluşmasını istiyoruz. Ne kadar küçük yaştan bu projelere başlarlarsa o kadar uzun süre devam ettirme şansı oluyor. Çünkü 12. sınıfta biliyorsunuz üniversite sınavından dolayı biraz öğrencileri kaybediyoruz.
Evet.
O yüzden mümkün olduğunca 9, erken. 10 ve 11. sınıflarda başlamış olmayı hedefliyoruz.
Evet. Bir de gönüllü çalışma gerektiren bir proje galiba, değil mi? Yani zorla hiçbir öğrenciyi bu projeyi yapacaksın diyemezsiniz ama gözleri o kadar güzel gülüyor ki projeden söz edilirken. Şimdi projeye sizler nasıl hazırlandınız? Sizden de dinleyeceğiz ama önce Sayın Tuğba İnanç Gök'e soralım.
Şimdi yarışma 4 kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda laboratuvara giriyorsunuz ve sentetik biyoloji protokollerini kullanarak bir probleme çözüm üretiyorsunuz. İkinci kısımda laboratuvarın dışına çıkıyorsunuz ve toplum bilinçlendirme çalışmaları yapıyorsunuz. Mesela biz bu yıl kolon kanseri çalıştığımız için okulumuza dev bir kolon getirdik. Küçük yaş gruplarını davet ederek onlara işte sağlıklı beslenmenin öneminden bahsettik. Arkasından da bir kolon kanseri koşusu düzenledik. Hepimiz mavi giydik çünkü kolon kanseri rengi mavi ve Kanserle Dans Derneği ile beraber çalıştık bu aşamada. İnsanlara hani spor yapmayı birazcık böyle heveslendirmek istedik bu aşamada.
aşamada.
Evet. Çünkü sporun, beslenmenin çok önemi var galiba, değil mi?
Yani şunu vurgulamak istiyoruz. Kolon kanseri önlenebilir. Genetik bile olsa biz beslenme alışkanlıklarımızla ve yaşam tarzımızla kolon kanserine yakalanmayabiliriz. Hani tedaviden önce aslında önlemeyi hedefliyoruz ve bu konuda toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak istedik.
Evet. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz çalışmayı?
Tam bir yıldır. Bu proje üzerine çalışıyoruz, evet.
Evet, biraz da sevgili gençlerin ağzından dinleyelim. Sevgili Zeynep neler söyleyecek projeyle ilgili? Evet. Nasıl başladı çalışma?
Projenin ilk başında genel olarak herkes de dünya çapında çok önemli olan bir problem bulmaya çalıştık. Ve biz bu problemin sonunda araştırmalarımızın sonucunda kolon kanseri üzerine bir çalışma yapmayı düşündük, hedefledik.
Çalışma nasıl başladı? Çalışmayı nasıl yaptınız?
Çalışma ODTÜ biyolojik bölümlerdeki bize yardımcı olan öğretmenlerimiz,
danışmanlarımız.
Evet. La birlikte
ablalar, abiler, evet, üniversiteden.
Evet, özellikle Burak Kızıl ve Şeniz Yüksel danışmanlarımız 2 yıldır. Onların desteği çok fazla.
Onlar biyoloji öğrencisi.
Birisi mezun oldu, master öğrencisi, diğeri biyoloji bölümü öğrencisi. Sağ olsunlar, her aşamada çok destek oldular bize.
Onlarla birlikte laboratuvarlarda çalışma yaptık. Bu sentetik biyolojinin temellerini öğrendik. Ardından bunu laboratuvar ortamına taşıyarak pratikler yapma fırsatı bulduk. Bu süreç içerisinde araştırmalarımızı devam ettirdik. Kolon kanseriyle ilgili her şeyi olabildiğince öğrenmeye çalıştık. Ardından az önce öğretmenimizin de bahsettiği gibi toplumsal bilinçlendirmeler yaparak kendi bildiklerimizi başka insanlara da aktarmaya çalıştık. Bu alanlarda özellikle beslenmenin ve egzersiz yapmanın önemini insanlara vurgulamaya çalıştık. Lifli gıdaların önemini anlatmak için okulumuzda lifli gıdalar satmaya çalıştık. Bunun gibi şeyler yaparak hem arkadaşlarımızı hem çevremizi hem de tüm Türkiye'yi ve dünyayı bilgilendirmeye çalışıyoruz.
Evet. Hala peki sevgili Ece neler söyleyecek? Böyle bir projenin içerisinde yer almak, bu kadar farkındalık yaratmaya çalışmak, bu genç yaşta bu kadar bilgilenmek ve o bilgileri birileriyle paylaşmak, bu anlamda farkındalık yaratmak nasıl bir duygu?
Öncelikle çok güzel bir şey, çünkü projemiz kolon kanseri hakkında ve kolon kanseri dünyada en yaygın 4. kanser türü ve buna bir şekilde çözüm bulmaya çalışabilmek ve laboratuvara falan girmek bizim yaşımızda çok önemli bir adım. Öğrendiklerimizin ötesinde çevremizdeki insanları bilinçlendirmek de aslında çok güzel bir şey, çünkü bizim onlara anlattığımızı onlar kendi çevrelerini anlattığı zaman daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmış oluyoruz.
Evet. Ve bu sorunla başa çıkmak için nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda projeden önce çalışmalarınız var, sonra mı gidiyorsunuz
Amerika'ya? Evet, yani önce biz bakteriye transfer etmek istediğimiz genleri transfer etmeyi başardık. Daha sonra elde ettiğimiz bakteriyi kanser hücreleri üzerinde denedik ve orada istediğimiz etkinin olduğunu gördük. Şimdi bununla ilgili gitmeden önce bir web sitesi hazırladık ve jüri biz gitmeden önce bu web sitesini inceleyecek, yaptığımız bütün çalışmaları görecek. Biz de orada onlara sunum yapacağız.
Evet, ne güzel. Ne zaman yolculuk Amerika'ya?
23 Ekim'de gidiyoruz.
Az kaldı.
Evet, çok az kaldı.
Peki her yıl farklı okullar, farklı ülkelerden farklı okullar mı katılıyor? Çünkü ODTÜ isim yapmış bir okul. 3 yıldır katılıyor ve başarıyla dönüyor dedik. Başka ülkelerden de var mıdır böyle okullar?
Türkiye'den tekiz ama Avrupa'dan 7 okul katılıyor. Amerika'dan lise takımları var. Bir de Asya takımları var. Toplam 45-50 lise takımı yarışıyor. Ama onun dışında üniversite ve doktora takımları da var. Onlar da yaklaşık 250 tane. Toplamda 300 takım yarışıyor.
Evet, yani işiniz aslında zor. Zorlu bir yarışma süreci geçireceksiniz. 23 Ekim'de gideceksiniz. Ne zaman döneceksiniz güzel haberle?
31 Ekim'de.
31 Ekim. Bir haftalık bir Amerika macerası olacak. Evet. Daha önce gitmiş miydi sevgili öğrencilerimiz Amerika'ya? Böyle bir projeyle ilk kez gidiyorlar.
Ben de önce gitmemiştim Amerika'ya ama benim için de güzel bir macera olacağını, deneyim olacağını düşünüyorum.
Evet. Birazcık da İGEM'den söz edelim isterseniz.
Aslında Aycem. Biz biraz Türkçeleştiriyoruz.
Evet, Türkçe okuyoruz.
Açılımı International Genetically Engineered Machine. Yani genetik mühendisliğiyle tasarlanmış uluslararası makine yarışması. Dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması. 2003 yılında MIT tarafından aslında bir öğrenci projesi olarak ortaya çıkmış. Daha sonra yarışmaya dönmüş. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar sadece üniversite ve sonrası takımlar yarışıyorken son 5 yıldır da lise takımları yarışıyor. Her sene Eylül ya da Ekim aylarında Boston'da MIT'de düzenleniyor ve biz de oraya gidiyoruz.
Evet. Şimdi birazcık da oradan söz edelim. Hı-hı. Oraya gelen projeler nasıl oluyor? Onlarla bir bilgi alışverişi, hı-hı, söz konusu mu? Bir sonraki seneye hazırlık aşamasında...
Şimdi ortam inanılmaz güzel. Yaklaşık 3000 ila 3500 kişi oluyor. Çok büyük bir salonda gerçekleşiyor. Mesela geçen yıl FBI gelip sunum yaptı. Böyle çok inanılmaz insanlarla tanışabiliyorsunuz. Tüm dünyadan farklı takımlar ve öğrenciler birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Telefonlaşıyorlar, Facebooklaşıyorlar falan, böyle sosyal medyadan birbirlerini takip ediyorlar. Ve orası şey oluyor, hani bütün bir yıl çalıştık, şimdi eğlenme zamanı. Herkes birbirlerine projelerini anlatıyor. Sohbet, eğlence, sosyal medya ve en sonunda ödül töreniyle biten bir ortam.
Evet, şimdi öğrenciler arası arkadaşlıklar dedi hocanız. Siz neler söyleyeceksiniz? Daha önce bu tür arkadaşlıklarınız oldu mu? Katılanlarla ya da onların edindiği arkadaşlıklarla, ya da gitmeden önce tanıştınız mı oraya gelecek arkadaşlarınızla?
Gitmeden önce bazı takımlarla iletişim kurduk ama bizzat tanışmadık. Orada zaten Aycan bizim için bazı etkinlikler, poster anlatma zamanları düzenleyerek bizim tanışmamızı ve arkadaşlıklarımızı sağlamak istiyorlar. Biz de oraya gittiğimiz zaman başka takımların yaptığı projeleri dinlemek, onlarla tanışmak, orada bazı arkadaşlıklar kurmak istiyoruz tabii ki.
Evet. Siz kaç kişilik bir takımsınız?
15.
15. Diğer arkadaşlarınızı temsilen siz buradasınız. Evet. Evet. Peki yani projeye başlarken ki heyecanınızdan birazcık da söz edelim. Nasıldı? O süreç bir yıl boyunca nasıl işledi? Sadece okulda mı birlikteydiniz? Okul sonrası kafanızı meşgul eden sorularla sürekli iletişim halinde miydiniz? Birazcık da o süreçten söz edelim mi?
Süreç boyunca sürekli birlikte çalıştık. Hani mesajlaşarak, mailleşerek, hani tatildeyken ya da bir aradayken, üniversitede biyoloji bölümündeki lablarda ya da okulumuzda çalışarak yürüttük projeyi. Projeye başlarken zaten heyecanlıydık ama laba girdikten ve bir şeyleri daha fazla öğrenip de sonuca ulaştırmaya başladığımızda açıkçası ben daha fazla heyecanlandım ve daha mutlu oldum. Çünkü o kadar uzun süre çalışıp da bunları bir yere getirdiğimizi görmek gerçekten çok keyifli oluyor.
Evet, ödül bekliyor musunuz?
Evet, inşallah.
Elbette. Çünkü gerçekten bir yıl boyunca, hı-hı, çok yorucu ve özverili bir çalışma gerektiriyor galiba, değil mi?
Evet, yani yaz tatilinde 3 ay boyunca laboratuvarda çalıştık. Şimdi de derslere giriyoruz, çıkıyoruz. Bütün boşluklarımızda yine bir aradayız. Çünkü çok fazla basamağı var yarışmanın. Bir yandan yoruyor ama bir yandan müthiş bir keyif alıyoruz. Bırakamıyoruz da. Çünkü hedeflerimiz... Evet. Yine çok yüksek. Belli bir yere geldikten sonra hani onu da korumak istiyoruz. Ama tabii ki süreç çok önemli. Hani ödül bunun evet taçlandırılması ama bu süreçte çok keyif aldık. Benim açımdan özellikle bir öğretmen olarak öğrencilerin geldiği noktayı görmek çok keyifli.
Elbette. Evet. Elbette her şey ödül de demek değil. Tabii. Yaptığınız özverili çalışma, o yorucu çalışma, o bile bir ödül. Bunun önlenebilir olduğunu, evet, keşfedip bununla ilgili çalışmalar yapmak bile birilerinin hayatına bir nebze iyi de olsa dokunabilmek bile en güzel ödül gerçekten, değil mi?
Kesinlikle.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sizi kutluyoruz. Gururumuzsunuz. Yine Türkiye'yi orada en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Ve o güzel başarılarınızı yine Hayatın Sesleri'nde duyurmak üzere. üzere diyoruz.
İnşallah. Çok istiyoruz.
Buradan Amerika'dan da bizi dinleyen dinleyicilerimiz evet. var. Onlar da sizi dört gözle merakla bekliyorlardır mutlaka. Tekrar başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Koleji Biyoloji Öğretmeni, aynı zamanda takım lideri Sayın Tuğba İnanç Gök ve sevgili öğrencilerimiz Ece Berenis Demir ve sevgili Zeynep Baran bizlerle birlikteydiler. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Başkent'te saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Sevgili Buket Barlas Vehter telefon attığımızda hemen merhaba diyoruz kendisine.
Ben de sizlere merhaba diyorum Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Buket Barlas Vehter, daha önce dünyaca ünlü Oktoberfest'ten konuşmuştuk. Ekim ayı başında da sona erdi. Şimdi festivale katılanların sayısında önemli bir azalma vardı. Bu azalmanın nedeniyle başlayalım isterseniz.
Evet, bu yıl festival öncesi ve festival sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri etkisini gösterdi diyebiliriz. Olası bir terör saldırısını engellemek amacıyla alınan önlemler festivalin oldukça sakin geçmesine neden oldu. Yapılan açıklamalara göre bu yılki ziyaretçi sayısı 5 milyon 600 bin oldu. 2015 yılında bu rakam 5 milyon 900 bin civarındaydı. Bu azalmaya rağmen Oktoberfest yine de dünyanın en büyük açık hava festivali olma özelliğini korumakta. Bu arada Münihliler ziyaretçi sayısındaki bu azalmadan memnun görünüyorlar. Yıllardır festival alanında kurulan çadırlarda önceden rezervasyon yaptırmadan yer bulmak mümkün değilken bu yıl daha rahat bir ortamda, daha sakin bir festival ortamı Münihlilerin daha çok hoşuna gitti diyebiliriz.
Evet, Münih Maratonu'na geçelim o zaman. 9 Ekim Pazar günü yapıldı. Ne kadar sporcu katıldı, ona ilgi nasıldı, Türk vatandaşlar da var mıydı bu maraton koşularında?
Evet, 2000 yılından beri düzenli olarak her yıl Ekim ayı başında yapılmakta olan Münih Maratonu, Almanya'da yapılan ve en çok katılımcısı olan en önemli 5 maratondan biri. Hemen hatırlatalım. Münih'teki ilk maraton koşusu 1972 yılındaki olimpiyatlar sırasında düzenlenmiş. Daha sonraki yıllarda ise Oktoberfest zamanında aralıklı olarak Oktoberfest Maratonu adı altında koşular düzenlenmiş. Münih Maratonu'nda yarı maraton ve 10 kilometrelik kategoriler de yer almakta. Bu yılki maraton yine çok başarılı bir organizasyondu. Zaten Münihliler'de taşıt trafiğine kapatılmış olan koşu güzergahı üzerinde koşucuları sürekli desteklediler. Maratonun diğer bir özelliği ise koşuların 1972 yılındaki olimpiyatlar için yapılmış olan tarihi Olimpia Stadyumu'nda sona ermesi. İşte bu büyülü atmosferde 20 bin civarındaki sporcu ter döktü. Fakat ne yazık ki bu yılki maratona katılan Türk sporcuların sayısı yine pek yüksek değildi. Resmi açıklamalara göre maraton ve yarı maraton koşularına toplam 28 Türk vatandaşı katılmış. 10 kilometrelik koşuya katılan Türklerin sayısı ise sadece 3'tü. Ve bu 3 kişiden biri de bendim. Evet. 10 kilometrelik koşuya 3200 kişinin katıldığı düşünülürse sadece 3 Türk vatandaşının isminin yer alması gerçekten az. O yüzden spor yapan ve koşmayı seven dinleyicilerimize bu etkinliklere katılmalarını tavsiye etmek istiyorum. Ben her seferinde bu tip koşulara katılarak kendimce etkinliklere katılan Türklerin sayısını arttırmaya çalışıyorum. Örneğin Münih'te yılbaşı koşusu da yapılmakta, o da 10 kilometre veya her yıl yaz aylarında Münih şehir koşusu da düzenlenmekte. Yalnız dediğim gibi ne yazık ki bu koşulara katılan Türklerin sayısı da oldukça düşük.
Evet, o zaman bir kısacık sorum daha olacak. Sesiniz de biraz rahatsız herhalde, sizi maalesef çok daha fazla çok yormayalım, geçmiş olsun diyoruz. Münih'in en önemli kültür merkezlerinden biri Passenger Fabrik'te pek çok Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı bir sergi var. Bu sergiden de kısacık söz edelim lütfen.
Evet, çok kısa bir iki cümle söyleyeceğim. Münih'in en önemli kültür merkezlerinden biri demiştiniz, Passenger Fabrik. Yaklaşık 6 hafta boyunca Türk sanatçıların eserlerine yer veriyor. Program çok zengin. 60'ın üzerinde sanatçının katılımı ile gerçekleştiriliyor. Sergiler, konserler, tiyatro, film ve dans gösterimlerine ve ayrıca okuma etkinliklerine yer verilmiş. Bu program süresince etkinliklere katılanlar hem Almanya'da yaşayan sanatçılarla hem de bu etkinlik kapsamında özel olarak Türkiye'den gelen sanatçılar da bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Ve bu etkinlikler 27 Kasım tarihine kadar Münih'te yaşayanlar için kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter, aktardıklarınız için. Geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, ENBE'in Bilimsel Kurul Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda bildiğiniz üzere hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Dilden söz edeceğiz bugün, ana dilden. Düşünce, konuşma ve yabancı dilden söz edeceğiz. Düşüncenin belirleyicisi aslında dil de, dilin belirleyicisi de toplum galiba, değil mi? Şimdi dile bir bakalım isterseniz. Dil beynin neresinde?
Şimdi biz insan türü olarak bu derece gelişmiş iletişim yapabilen tek canlıyız bildiğimiz kadarıyla. Ve doğuştan gelen bir dil öğrenme yeteneğimiz var. Hı hı. Adeta bir sünger gibi bebekler, biliyorsunuz, dili emme özelliğine sahipler. Ve yakın çevrelerinden taklit ederek öğreniyorlar daha çok bunu. Ve tabii ki içinde yaşadığımız toplum, onun kuralları, günlük dil alışkanlıkları bizim dili nasıl kullanacağımızı ve nasıl geliştireceğimizi çok belirliyor açıkçası. Hı
hı. Peki beyin nasıl öğreniyor?
Şimdi ben işin tabii beyin tarafındayım. Hani evet. Beyin uzmanı olarak hep oradan konuşuyoruz. Dil merkezi beynin ön ve sol tarafında, adına Broca alanı dediğimiz bir yerdir. Şimdi bu merkez bizde olduğu için, mesela maymunlarda da diyelim bizim gibi ağız, boğaz, gırtlak yapısı var. Fakat beyinlerinde böyle bir özel bölge olmadığı için bu dil dediğimiz hadiseyi çok fazla öğrenemiyorlar. İşte çok basit, ancak işaret dili falan öğretebiliyorsunuz. Onlarla iletişim kurabiliyorlar.
Birkaç ses de çıkarabiliyorlar tabii. Herhalde değil mi?
Seslerle iletişim şöyle işte. Hı-hı. Bu bütün hayvanlar alemi, zaten kuşlardan işte en gelişmiş diğer canlılara kadar hepsi zaten bir şekilde iletişim kuruyorlar. Hı-hı. Fakat soyut anlamları işte kelime dediğimiz dizgelere yükleyip onları böyle anlamlı tümcelere çevirmek, bunları yazılı hale getirmek, efendim aforizmalarla anlatmak, teşbihler yapmak, bunun gibi komplike özellikler sadece bizim beynimize has. Tabii bu biraz dile nasıl maruz kaldığınızla çok ilişkili bir şey. Şimdi annemizden ilk doğduğumuz zaman biliyorsunuz hiçbir şeye kabiliyetimiz yok. Çünkü beynimiz bir bağlantı çorbası gibi, erişkin hayatta kullanamayacağımız kadar çok bağlantı var. Çok fazla bağlantıyla doğuyoruz. Ama bunların uzmanlaşıp şekillendirilmesi gerekiyor.
Peki anne karnında?
Anne karnında başlıyor zaten bu iş. Yani hamilenin 3. ayından itibaren artık beyin bayağı bir oluşmuş oluyor. Ve ilk duyduğumuz ses mesela kalp sesleri. O yüzden ritmik müzikler çoğumuzun hoşuna gidiyor, hı-hı, zaten. Böyle doğal olarak kalp sesine yakın şeylere yakınlık duyma yönümüz var. Oradan geliyor. Ta anne karnından başlayan bu kalp vurumları meselesi doğduktan sonraki bütün hayatımızda da geçerli. Etraftan nasıl uyaranlar alıyorsak beynimiz ona göre şekilleniyor. Özellikle araştırıcılar diyorlar ki ilk 18 ay bebek gelişiminde çok çok önemli. Bu 18 ay içerisinde maruz kalınan dil, müzik, çevresel her türlü kültürel faktör bir şekilde beyni kalıcı olarak şekillendiriyor. Ve ömrün geri kalanında da buna göre davranışlarınızı sergileyip ona göre bir kişilik geliştiriyorsunuz.
Peki düşünce ve konuşma nasıl gerçekleşiyor?
Şimdi bebeklere bakarsanız aslında hiç beyin uzmanı olmanıza gerek yok. Bir bebek nasıl dil öğreniyor? Önce sesler çıkarmaya başlıyor, anlamsız sesler. Daha sonra anne babasını taklit ederek fonemler dediğimiz küçük ses birimleri üretmeye başlıyor. Bunlar ilk başta çoğunlukla isabetsizdir.
Baba, dede
baba
gibi.
Baba, dede en kolaydır ama mesela suya ga falan diyen bebekler çoktur. Evet. Daha sonra bu tekrarlama karşıdaki sosyal geri bildirimle beraber, yani doğru söylediğin zaman işte onaylıyorlar, kötü söylediği zaman düzeltmeye çalışıyorlar, hı-hı, mesela bu tip bir geri bildirim döngüsüyle yavaş yavaş bebekler tekrarlama yoluyla, ama esas olarak karşıdaki insanları aynalayarak, yani onları taklit ederek dili öğreniyorlar.
Yani şimdi, o zaman dil konuşularak öğrenilir.
Dilin esas öğrenme yöntemi, beyindeki dil merkezlerinin dil kaydetme yöntemi, aynalama dediğimiz bir yöntem. Belki hani dinleyicilerimiz de duymuştur, beyinde ayna nöron sistemi diye bir şey keşfedildi birkaç sene önce.
Nedir o?
Siz birisini izlerken onun yaptığı hareketleri sanki siz yapıyormuşsunuz gibi beyniniz o hareketleri tekrar ediyor.
Ayna bir nevi.
Ayna gibi, aynen. Hı-hı. Mesela bunu bir kaza eseri buldular. İşte maymunların beyninde işte uzanıp da muzu almalarını sağlayan hücreler hangileri diye araştırma yapıyorlardı. Maymunun kolunu hareket ettiren hücreleri buldular. Onlardan kayıtlar yaptılar. Bir gün kaza eseri işte ekipman açıkken asistanlardan biri giriyor laboratuvara. Canı muz çekiyor. Uzanıp maymunun muzlarından bir tanesini alıyor. Maymun sadece onu izlerken maymunun beyninde sanki kendisi o hareketi yapıyormuş gibi aynı hücrelerin aktive olduğunu görüyorlar. Hmm. Önce bunu kaza zannediyorlar. Sonra bakıyorlar ki bizim beynimizde de aynı özellik var. Özellikle duygusal olarak angaje olduğumuz bir durumu izlerken, acı verici bir deneyim, korku dolu bir deneyim ya da çok sevdiğimiz bir insanın konuşması, hareketleri gibi. Böyle şeyleri izlediğimiz zaman beynimiz aynı onları yapıyormuşuz gibi prova ediyor. Bunu mesela enstrüman çalanlar iyi bilirler. Kendi çaldıkları enstrümanı çok ustaca çalan birisini birkaç dakika izledikten sonra enstrümanlarını eline aldıklarında çok daha iyi çalabildiklerini fark ederler. Çünkü beyinleri sadece izlemez, aynı zamanda prova yapar. Önceden o enstrümanı çalmayı biliyorlarsa bu prova onları geçici bir süre daha usta yapar yaptıkları işlerde. Şimdi dil öğrenme tamamen buna dayanıyor aslına bakarsanız.
Peki kaç yaşına kadar öğrenilebilir?
Şimdi dilin temelleri zaten yaklaşık 3 yaşına kadar falan atılmış oluyor. Fakat dil öğrenme hani bizim en azından nörolojik açıdan, sinir bilimsel açıdan ucu bucağı olmayan bir şey. Yaşlandıkça, ileriki yaşlara geçildikçe, özellikle 20'li yaşlardan sonra ana kalıp oturuyor ve çeşitlenmeler, uzmanlaşmalar başlıyor. Ama sizin dilinizin zenginliği sürekli devam ediyor. Mesela bugün herkes açıp işte her gün sözlükten 2 kelime ezberlese, yeni 2 kelime öğrense, yani 1 sene içerisinde dil kapasiteleri inanılmaz miktarda artar. Ve aynı zamanda bu çapraz ya da nasıl diyelim kompleks düşünme kabiliyetini de çok arttıran bir şey. Onu biliyoruz çünkü kelime ve kavramlar üzerinden düşünüyoruz. Genellikle düşünce sistemimiz buna dayanıyor. Ama maalesef işte bugün yapılan araştırmalar, bu yıllardır derdimiz zaten, çok da araştırma yapılıyor ama henüz bu konuda bir şey yapamadık. İşte günlük ortalama 200-250 kelimeyle konuştuğumuz söyleniyor özellikle gençlerin. Evet. Çok az kelime kullanıyoruz. Bu beyin için çok az uyarıcı demek, beyni çok az zorlamak demek ve beynin bir kuralı var, zorlamazsanız öğrenmiyor. Hı hı. Yani yeni bir şey öğrenme ihtiyacı hissetmiyor daha doğrusu. Hı hı. Az
peki
kelimede,
dinlemek bunun neresinde? Çünkü konuşmaya başlamadan önce önemli. Dinlemesini de bilmek tabii gerekiyor ki. Herhalde değil mi?
Şimdi zaten bakın benim mesela en çok rahatsız olduğum modern geleneklerden biri diyeyim, tartışma geleneği diye bir şey var. Halbuki eskiden bir konuda bir şey bilen konuşurdu, o dinlenirdi. Sonra başka bir şey bilen varsa o devam ederdi. Şimdi herkes birbirinin sözünü keserek böyle yenişmeye çalışan bir kültür oluştu. Buna tartışma kültürü diyoruz. Hı-hı. Aslında bunun da normalde bir adabı
tartışamama
var.
Tartışamama.
Tartışamama aynen öyle. Söz kesme kültürü evet. diyelim buna. Fakat o eski işte sohbet kültürü dediğimiz şey, yani bilen birisini sonuna kadar dinleyip onu derinliğini anlamaya çalışmak aslında dilin çok önemli bir bölümü. Bir yerde biz aslında dille kavram transferi yapıyoruz. Zihnimizdeki soyut kavramları somuta döküp karşıdaki insanlara aktarmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Bunu alabilmek de önemli. Bunu tekrar edip kullanabilmek. Yani kendi konuşma becerimizle bunu dile dönüştürmek de çok önemli. İkisinin de pratiği eş oranda yapılırsa ancak dil çok verimli oluyor.
Evet. Peki ana dilde düşünme, konuşma böyle. Yabancı dile gelirsek, yabancı dil beyinde nasıl öğrenilip konuşuluyor acaba?
Bizim galiba ülkece en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu.
Öğrenemiyoruz çünkü.
Tabii ben yıllardır tıp fakültesinde öğretim üyeliği yapıyorum. Hep öğrencilerimizin, hatta lisansüstü öğrencilerimizin bile en büyük şikayeti bu noktada. Ben de onlara hep kendi hayatımdan örnekler vermeye çalışıyorum. Mesela ben İngilizceyi çok erken yaşlarda kaza eseri çok sevdim. Dolayısıyla çok erkenden öğrendim. Onlara da şeyi vermeye çalışıyorum. Yani eğer gerçekten ihtiyaç hissederseniz.
Erken derken bunun yaşı var mıdır?
Yani ben işte 10'lu yaşlarımda, daha doğrusu 20'li yaşlarımın başında ben bayağı İngilizce konuşmaya başlamıştım. O da hiç yani dille çok alakalı olmayan bir sebepten geliyor. Rock müzik çok seviyordum. Onların sözlerini işte anlamak için, hatta kendim şarkı sözü yazmak için bir dönem böyle İngilizce
yazdınız
öğrenme
peki?
Hevesi var. Tabii çok şarkı sözüm de vardı. Ama İngilizcesi o kadar da iyi değil yani. Daha sonra Türkçe'ye geçtik. Çünkü o zaman şöyle bir algı vardı yani rock müzik Türkçe yapılmaz falan diye. Biz de kapılmıştık o algıya gençken. Ama öyle bir işe yaradı yani yan olarak. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda bu tip hadiselere, etrafımda da aynı zamanda dil yeterliği yüksek olan insanlara baktığımızda hani kitaplarda yazan bilgilerle birebir uyumlu bir şey görüyorsunuz.
Nedir
dil o? Taklit edilerek ve aynı zamanda beynin belli bir duygusal angajmanıyla öğreniyor. Yani onu öğrenmeyi gerçekten istemeniz lazım. Hı hı. Bizim eğitimdeki ve çevredeki sorunumuz, biz dili bir iletişim aracı olarak değil de falanca sınavı geçmek ya da falanca akademik dereceyi atlamak için bir araç olarak görüyoruz.
Bir de Türkçe düşünüyoruz galiba.
Aynen öyle.
Morning morning where aynen. are you going gibi.
Şimdi bakın burada aslında çok ciddi bir ulusal bir sıkıntımız var aslında. İşte yabancı dil eğitim yapan üniversitelerimiz çok ve bunlar genellikle prestijli üniversitelerimizin prestijli bölümleri. Ve bu bölümlerde eğitim alacak olan gençlerimizi oraya aldıktan sonra bir sene bir hazırlık eğitimi veriyoruz bunlara ve orada İngilizce öğrettiğimizi varsayıyoruz. Halbuki aslında böyle bir şey mümkün değil. Neden değil? Bir kere bu çocuklar zaten erken gençlik dönemlerinin sonuna yaklaşmış çocuklar. Dil öğrenme yeteneği dediğimiz o dil plastisitesi zaten azalmış. Yani çocukluktaki gibi değil. Bir senede ancak bir dilin temellerini öğretebilirsiniz. Ama sonra o dilde yetkin olabilmek için, ehliyetli olabilmek için uzunca bir süre o dili aktif olarak kullanmanız gerekiyor. Fakat biz bir sene bitirilen hazırlığın arkasından hemen onlara mesleklerini o dilde öğretmeye çalışıyoruz. Meslek öğretmede de problemimiz oluşuyor, dil öğrenmede de problem oluşuyor. Çünkü çocuklar sıkılıyorlar, dersleri üzerinde hayal kurmaları gereken konuları yeterince angaje olarak dinleyemiyorlar.
Yani yabancı dilde eğitim daha mı zor bu
çok,
anlamda?
Çok sakıncalı ve zor. Özellikle bu konuda yapılan mesela 90'lı yıllardan beri yapılan ciddi çalışmalar var. Beyin görüntüleme çalışmaları. Siz 7-8 yaşından sonra yeni bir dili öğrendiğinizde çok uzun bir süre bu dil beyninizde ana dilin temsil edildiği bölgeden farklı bir bölgede temsil ediliyor. Yani beyinde başka bir bölge o dili öğreniyor ve siz her kullandığınızda tercüme sistemini devreye sokmak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin İngilizce bir şey söyleyeceksiniz. Önce Türkçe düşünüyorsunuz. Tercüme edip İngilizce söylüyorsunuz. İngilizce dinlediğinizde de kafada tercüme edip Türkçe'ye çevirip böyle anlıyorsunuz.
Peki daha küçük yaşta öğrenildiğinde bu sefer de karıştırma söz konusu.
Yok, o zaman bilingualizm diye bir durum oluyor. Yani çift dillik ya da üç dillik durumları oluşuyor. Yani beyin bununla çok rahatlıkla başa çıkabilecek bir yapıya sahip zaten. Mesela çift dilli, üç dilli çocuklar herhangi bir öğrenme problemi yaşamadan ya da diller arası karıştırma yapmadan çok rahat yaşayabiliyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat sorun o dil ilk öğrenme dönemi geçtikten sonra bir dil öğrenmeye başladığınızda. Bu da kalıcı bir şey değil. Yani bu farklı bölgelerde tutulma zorunluluğu kalıcı değil. Beynin yine bir değişebilirlik özelliği var, plastik özelliği var. Yeterince çok kullandığınızda o dil de yavaş yavaş ana dille ilgili bölgeye yaklaşıyor beyinde. Yani aktiviteler birbirine karışıyor. Ve bir süre sonra artık mesela ben yıllarca İngilizce eğitim veren tıp fakültelerinde ders anlattım. Öyle bir durum oluşuyor. Kafada adeta bir anahtar varmış gibi İngilizceye geçiyorsunuz ve oradan konuşmaya başlıyorsunuz. Hatta arada birisi Türkçe soru sorarsa bazen bocalıyorsunuz hangi dille cevap vereceğinize. Bu tabii çok uzun süreler kullanımı gerektiriyor. Şimdi buradaki sıkıntı üniversite döneminde böyle dediğim gibi bir dil öğrenme süreciyle ilgili bir sıkıntımız var. Artı bütün eğitim sürecinin İngilizce olması. Özellikle gençlerimizde sanki yabancı dil ders geçmek için geçici olarak bilinmesi gereken bir şeymiş gibi bir bilinç dışı algı oluşturuyor. Ve bu daha sonraki yaşamlarında çoğunun hani yabancı dil konuşmaktan en azından korkmalarına neden oluyor. Dolayısıyla çok yaygındır bakın çoğu zaman anaokulundan başlayan bir İngilizce eğitim var. 10-13 yıl civarında İngilizce eğitim veriyoruz. Ama çocuklarımız çoğu İngilizce konuşmak istemiyorlar. Evet. Çünkü hiçbir dil gramerle, kurallarla öğrenilmiyor.
En güzel öğrenme tarzlarından biri yerinde.
Aynen öyle. Öğrendi. Biz bazen tıp öğrencilerimizi yurt dışında mesela kongrelere gönderiyoruz. 3-5 günde olsa oradaki sosyal ortam, eğlenceli işte vesileler vesaire insanların birbirleriyle kaynaştığı ortamlar adeta dillerin çözülmesine sebep oluyor ve çocuklar kendileri de şaşırıyorlar nasıl konuştuklarına. Neden? Hep ben anlatmaya çalışıyorum. Beyin makine gibi bir sistem değil. Yani yüklediğiniz dili öyle kaydetmiyor. Duygusal olarak, hissi olarak ona bir bağlantı sağlaması gerek. Onu yaptıktan sonra zaten beyni tutamıyorsunuz. Yani o her şeyi öğreniyor. Geçenlerde internette bir video geziyordu. Çocuğun birine bütün Avrupa'daki, dünyadaki liglerdeki takımları soruyorlar. Çocuk hepsini tek tek sayıyordu mesela. Sevdiğiniz zaman her şeyi öğrenir bu beyin. Ama önemli olan ona bir ihtiyaç hissetmek, gerçekten onu bir iletişim aracı olarak benimseyip, mesela dilin ötesinde bir amacı olursa, dil öğrenmeye çalışanların, o dille dünyaya bir mesaj vermek, bir iş yapmak, birilerine bir şey anlatmak gibi bir amaçları olursa, dilin çok kolaylaştığını görebiliyoruz. Bunun en iyi örneği de bizim bütün dünyada ticaret yapan Türk esnaflarıdır. 3 ay içerisinde Çince'yi bile öğreniyorlar hiç sorun yaşamadan yani. Çok örneklerini
görüyoruz.
Ama o
zaman demek ki yaş burada çok fazla önemli olmuyor. Önemli olan kesinlikle. İstek
kesinlikle
galiba
öyle.
Değil mi?
Yeterince istediğiniz zaman yani beynin bu özelliği inanılmaz. Gittikçe de daha iyi anlamaya başlıyoruz. Biz sadece sinir bilimsel açıdan değil kültürel olarak da belli bir yaştan sonra bazı şeyleri yapamayız algısıyla şartlanıyoruz. Ama bunun gerçekten çok uç örnekleri var. 60 yaşında, 70 yaşında oturup piyano çalmayı öğrenen insanlar var. Yani ve çok da iyi yapıyorlar bu işleri. İşte 2 senede bir yeni bir yabancı dil öğrenip de 20-30 tane dil bilen insanlar var. Ve bu insanların beyinleri farklı çalışmıyor. Aynı sistem onlarda da var fakat
biraz yetenek
farklı bir.
Mi?
Bunun yetenekle çok ilgisi olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Yani dil öğrenme eğer yeteneksizlik durumu söz konusuysa zaten kendini ilk başlarda belli ediyor. Ana dilde öğrenemiyorsunuz. Ama ana dili öğrenen bir insan çok rahatlıkla başka dillerde öğrenebiliyor.
Hatta bir dili öğrenince bir diğer dili öğrenmek daha
özellikle
kolay
akraba
derler,
aileden
sonra
diller. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Öğreneceğiniz herhangi bir yabancı dildeki olası yetkinliğiniz kendi dilinizdeki yetkinlikle de çok ilgili. Kendi dilinizde ne kadar derinleşirseniz onu ne kadar doğru ve kurallı kullanırsanız Diğer dilin kurallarını da o şekilde anlıyorsunuz. Burada çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Dil mesela kurallar dizgesi şeklinde öğrenilmiyor dedim. Gerçekten hani böyle proficiency, o yetkinlik düzeyinde İngilizce konuşan çok insan bilir ki zamanın bir yerinde birden şakır şakır konuşmaya başlarlar ve çoğu zaman ettikleri cümlelere ilk başta kendileri de şaşırırlar. Çünkü beynin örüntü öğrenme diye bir özelliği var. Dilin genel kalıp örüntüsü beyin tarafından bir kere anlaşıldı mı, ondan sonra bilmediğiniz kelimeleri oturduğunuz yerde bile öğrenebilirsiniz. Beyin onları üretiyor çünkü. Hmm. Zaten dil böyle üretilen bir şey. İnsan beyninden çıkan bir süreç. Dolayısıyla hiç zor değil yani.
Evet, daha beynin o kadar çok işlevi var ki önümüzdeki haftalarda bununla ilgili konuşmayı sürdüreceğiz. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Sayın
çok teşekkür ederim.
Sinan Canan, yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. İşte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı'ydı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam. Buranın da çok büyük.